Ayrım 12.
Tam tepede, her zaman durduğu yerde başı yine döndü. Durakladı. Gözleri bulutlanmıştı. Tansiyonu düşmüştü galiba. Pis koku burnunun direğini kıracak gibiydi. Mendilini çıkararak yüzüne kapattı. Çukurun başına kadar güçlükle birkaç adım daha attı. 30-40 metre çapında, 8-10 metre derinliğinde bir hayli geniş ve engebeli bir çukurdu burası. Pis ve korkunç bir görünümü vardı. Küçük kızın fark etmesinden önce, dayısının kanlar içindeki cesedi bütün bir gece kalmıştı burada, çöplerin arasında. Sesi kısılıncaya kadar imdat istemiş, ölünceye kadar acılar içinde kıvranmış olmalıydı adamcağız. Yardımına kimse gelmemişti. Çevre ıssızdı. Evler bir hayli uzaktaydı. Yakından geçen birisine bile kolay kolay sesini duyuramazdı insan, o çukurun dibinden. Meslek yaşamı boyunca çok felaketlerle karşılaşmış, çok feci ölümlere tanıklık etmişti. Ama bu kez söz konusu olan, gecikmeli de olsa, iş işten geçmiş de olsa, artık giderek sevmeye başladığı, ona yaşamı boyunca en büyük, en içten ilgiyi göstermiş olan tek yakınıydı. Fotoğraflardaki görüntüyü yerli yerine oturtunca, başı yeniden, bu kez daha hızlı bir şekilde döndü. Tutunacak bir yer aradı, bulamadı. Güçlükle çöktü bir taşın üstüne. Sıcağın etkisiyle daha da ağırlaşan çöp kokusu soluk almasını güçleştiriyordu. Ormanın bu tarafı her zaman çok ıssızdı. Aşağıdaki giriş yerinden gizlice içeriye sızabildikleri takdirde çingene karıları, sırtlarında çuvalları, yabani kekik toplamaya gelirlerdi. Bazen erkekleri de olurdu yanlarında. Zaman zaman karşılaşırlardı. Selamlaşıp geçer, çekinmezlerdi birbirlerinden. Hırpani kılıklarına karşın korkulacak insanlar değillerdi. Bir kere de ellerinde uzun namlulu kocaman makineli tabancaları, sırtlarında alacalı bulacalı giysileriyle gerçek mermilerle tatbikat yapan komando eğitim birliğinin erleriyle karşılaşmış ve nedense onlardan korkmuştu. Başının dönmesi geçer gibi olunca kokuyu bastırır umuduyla bir sigara çıkarıp yaktı. Aslında çocukça bir şey değil miydi yapmak istediği? Ne diyecekti kadıncağıza? Bir kabadayı gibi hesap mı soracaktı? Belki de kafasını kurcalayan soruların çok basit bir açıklaması vardı. Kumsalda, açıklarda, kalabalık bir yerde farklı bir şeydi tabii. Ama onun burada, çukurun tepesinde, pozometresi elinde, çubuk ayaklarının üzerine özenle yerleştirdiği fotoğraf makinesinin objektifini ayarlayarak uzun uzun resim çekmesi pek de alışılmış bir görüntü sayılmazdı. Aşağıda, güneş alnında, bütün gün kan ter içinde kazma sallayarak, kum yığınlarını elekten geçirerek, eski sanat yapıtlarını gün ışığına çıkarmaya uğraşan arkeologlara bile değişik gelmiş olabilirdi bu görüntü. Kim olduğunu merak edebilirlerdi. Antika kaçakçısı bile olabilirdi. Kim bilebilir? Yöneticiye, kahyaya, hatta arada bir merhabalaştıkları, gazinoda oturup birlikte birer bira içtikleri, adet olduğu üzere buradaki az çok sıra dışı sayılabilecek herkes gibi, onun hakkında da bir güvenlik soruşturması yapmış olduğu kuşkusuz olan jandarma komutanına bile sormuş olabilirler. Onlar da konuşma sırasında ya da kazı yerine uğrayışlarından birinde bu bilgileri aktarmış olabilirlerdi oradakilere. Bu düşüncelerle biraz ferahlamış olarak yerinden doğruldu. İşi aceleye getirmenin, genç kadını ürkütmenin anlamı yoktu. Bir dahaki karşılaşmalarında usturuplu bir biçimde sorardı sorularını. Zaten vakit de geçmişti. Geri dönmeye karar verince daha da rahatladı. Bu niyetle tam yerinden kalkmak üzereydi ki, çukurun dibindeki küme küme çöp yığınlarının arasından çok keskin bir ışık hüzmesinin fışkırdığını gördü. Işık bir saniyeden daha kısa bir süre yanıp gözünü kamaştırdıktan sonra yine ansızın söndü. Ne olduğunu anlamayarak gözlerini şaşkın şaşkın ışığın geldiği noktaya çevirdi. Aynı keskin ışık bu kez Morse alfabesini andıran kısa ve uzun aralıklarla birkaç kez daha parlayıp söndükten sonra görülmez oldu. Uzunca bir süre soluğunu tutarak kımıldamadan bekledi çukurun başında. Bir yanılsama olabilir miydi? Gözlerinin önünde uçuşan renk renk çakımlar olmasa inanabilirdi buna. Çukurun kenarına uzanarak eğilip aşağıya baktı. Çöp yığınının üzerinde bir havai fişekten dökülen ışık kırpıntılarını andıran noktacıklar uçuşuyordu hala. Başının döndüğünü hissetti. Aptal aptal bakındı sağına soluna. Ne en küçük bir hareket, ne en küçük bir ses ya da bir fısıltı. Gökyüzündeki Sirius bulutları sağa sola hızla uçuşmaktaydı. Aşağıya eğilince pis koku daha da keskinleşmişti. Sendeledi. Başı yeniden ve bu kez büyük bir hızla dönmeye başladı. Midesi kabarıyordu. Bulunduğu yere dizüstü çöktü, kusmaya başladı. Alnından gözlerinin içine doğru yakıcı terler iniyordu. Göğsünün tam orta yerinde şiddetli bir ağrı. Enfarktüs olmalıydı bu. Tam tanımlandığı gibiydi. Ölüyorum diye düşündü. Derin derin soluk almaya çalıştı. İğrenç koku burnunu tıkıyordu. Göğsünün hırıltısını duydu. Bir Luna Park kayağından süzülüyormuş gibi çukura doğru kayıyordu gövdesi. Elleriyle kenardaki otları avuçlayarak tutunmaya çalıştı, yere kapaklandı. Ölüm böyle mi gelirdi? Az önceki kamaşmanın parlak renkli çakım kalıntıları dışında tam bir karanlık vardı gözlerinin önünde. Orada yere uzanmış olarak ne kadar kaldığını bilemedi. Göğsündeki ağrı iyice hafifleyinceye, midesindeki kabarma dininceye kadar hiç kıpırdamadı yerinden. Neden sonra korka korka doğruldu. Başı hala dönüyordu. Ama en azından çevresindeki her şey, zeytin ve pelit ağaçları, deve dikenleri, yavşak otları, yabani kekikler, uçuk mavi çiçekli yaban otları yerli yerlerinde duruyor, gökyüzündeki tüyümsü bulutlar hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ediyorlardı. Demek korktuğu gibi bir şey değildi. Belki de sadece yediği bir şey dokunmuştu. Peki o gizemli çakım neydi? Ölmekte olan bir insanın son soluk alıp verişleri gibi giderek gücü azalan, çırpınan, keskin ama kesik kesik tükenen parlak ışık. Tekrar eğilerek aşağıya baktı. Artık bir şey göremiyordu. Ama orada çöp yığınının altında çevresine hayat dağıtan bir canlı varlığın bulunduğundan adeta emindi. Bulunduğu yerden kayaların içine oyulmuş, belki de daha önceki kazıcıların açıp bıraktıkları ilkel bir taş merdiven iniyordu aşağıya doğru. Fotoğraf makinesinin çantasını omzundan çıkarıp kenara koydu. Bir eliyle olabildiğince burnunu kapatarak yüzü çukurun kenarına dönük bir durumda ayaklarını aşağı sarkıttı. Taşlara tutuna tutuna inmeye başladı. O sırada gözüne kayaların içine oyulmuş küçük bir oyuk ilişti. Ne olduğunu anlamak için uzandı. Eli tam oyuğa ulaşmak üzereydi ki ayağının altındaki taş kımıldadı. Dengesi bozuldu, can havliyle tutunacak bir yer aradı. Kaydı. Parmaklarının ucundaki taşları ve otları yakalamaya çalışırken eli boşta kaldı. Aşağıya çöp yığınına doğru yuvarlandı. Bereket versin, tökezlemeden önce neredeyse çukurun dibine kadar inmişti. Çöp yığını bir şilte gibi yumuşaktı. Bu yüzden düşüş sert olmadı, canı yanmadı. Başının üstüne küçük taş parçaları, toprak kesekleri yağıyordu. Elini gözüne siper ederek yukarı baktı. Herhalde sabahki deprem yüzünden eski kazı yerindeki taşlar yerlerinden oynamış, düşüşün etkisiyle de az önce yukarıdayken gözüne çarpan oyuk daha bir genişlemişti. Yeniden bu kez daha dikkat ederek sağlam kalan taş basamağın üzerine çıktı, elini oyuktan içeri soktu. Sıvanmış gibi düzgün bir duvarı vardı oyuğun ve çimentodan yapılmış küçük bir kavun sığabilecek büyüklükte ufak bir kasaya benziyordu. Boştu. Bir şey yoktu içinde. Durdu. Bu kez daha bir dikkatle inceledi çevresini. Biraz aşağıda, yumuşak çöp yığınının arasında güneşte parlayan bir cisim çarptı gözüne. falcıların içine bakarak geleceği okudukları büyülü küreleri andıran ama yüzeyi sayısız küçük altıgenlerden oluşmuş bir toptu bu. Kristale benziyordu ama tam olarak saydam değildi. Daha çok bulutumsu, opak bir görünümü vardı. Bir an bile kuşku duymadı. Dayısının dünyanın kaderini değiştirecek diye tanımladığı o efsanevi 100.000 suratlı billur toptan başka bir şey olamazdı bu. Buydu mektubunda sözünü ettiği Nemrut felsefe taşı. Çadır büfedeki küçük kızın sözlerine karşın böyle bir şeyin gerçekten var olabileceğine o ana kadar ciddi bir şekilde hiç inanmamıştı. Oysa işte gerçekti. Oradaydı. Neredeyse ayaklarının ucunda duruyordu. Az önceki gizemli ve korkutucu ışıkları saçan doydu kuşkusuz. Ama şu anda son derecede sakin ve masum bir görünüşü vardı. Eğildi, elini uzattı. Parmaklarının soğuk bir cisme değdiğini hissetti. Çöpleri iyice aralayarak billur topu yakaladı, sıkıca kavrayarak kendisine doğru çekti. O anda bütün vücudu güçlü bir elektrik akımıyla sarsıldı. Avcundaki nesne parmaklarının arasından fırlayarak yeniden çöp yığınının üstüne düştü. O topu bulduğunda daha sonra olanları anlatacağı kişilerin sanabilecekleri gibi hiç de öyle zil zurna sarhoş değildi. Gündüzleri sarhoş olacak kadar içmezdi zaten. Evet, başı dönüyordu. Çöplükten yükselen pis ve iğrenç koku midesini bulandırıyordu. Hatta belki de bir kalp krizi geçirmişti. Güneş çarpması da olabilirdi. Kesin bir şey varsa tansiyonu epeyce düşmüştü. Kendisini her zaman yaptığı yürüyüşü bile sürdüremeyecek kadar kötü hissetmişti daha sonra. Ama bir düş, bir hayal ürününde değildi o. Oradaydı. Elinin altındaydı. Kimse onun varlığını yadsıyamazdı. Uzaktan çöplerin arasında olmasına karşın daha çok tertemiz, kırıksız, çatlaksız, iri bir portakal büyüklüğünde bir kuartz taşını andırıyordu. Ama dikkatle bakınca onun daha çok binlerce yıl önce yaşamış bir kral, bir imparator ya da bir kraliçeye ait bir tacın tepesine yerleştirilen cinsten, içini saran gizemli bir tül nedeniyle yüzeyi buğulu gibi görünen, Karun hazinelerinden aşırılmış, bilmem kaç kıratlık kocaman bir pırlanta olabileceğini düşündü. Ne var ki bir tacın tepesi için bile fazla büyüktü. Kızın söylediği doğruydu. Falcı küresine benziyordu. Ama yüzeyi düzgün ve kaygan değil, çok ufak, küçücük altıgenlerden oluşuyordu ve taşın genel olarak opakımsı görünüşüne karşın bu altıgenler pürüzsüz ve göz alacak kadar parlaktılar. Ya o az önce bir imdat işareti gibi çevresine yolladığı ışıklar, eli dokunduğu zaman binlerce voltluk bir elektrik akımıyla bütün vücudunu sarsmış olan o inanılmaz güç neresindeydi? Nereden kaynaklanıyordu? Şaşkınlığı biraz geçince yukarıya aşağıya sağa sola bakıp kimsenin gözetlemediğinden emin olduktan sonra suç işliyormuş gibi korkarak uzandı, eğildi, kristal falcı küresini andıran taşı yeniden eline aldı. O anda hissettiklerini bir başkasına nasıl anlatabilirdi? Az önce onu büyük bir şiddetle sarsmış olan elektrik akımı bu kez parmak uçlarından başlayarak daha yumuşak bir şekilde, hızlı ama sinsice bir sokulganlıkla bütün vücuduna yayılıyor, bütün duyu sistemini uyuşturuyordu. Adeta felce uğramıştı. Bu uyuşukluk ne kadar sürdü bilmiyor. Büyük bir çaba göstererek elinden atmaya çalışıyordu taşı, başaramıyordu. Üstelik şimdi rengi sanki daha da koyulaşmış, adeta gizli bir mekanizmayla harekete geçerek çevresine yeniden ışıklar saçmaya, dahası canlı bir yaratıkmış gibi kıpırdanmaya, biçim değiştirmeye, yoğunlaşmaya, avcunun çukuruna yerleşmeye başlamıştı. Sarhoş değildi, aklı başındaydı. En azından o öyle sanıyor. Böyle bir şeyin gerçek olamayacağını, bu duygunun, bu görünümün sadece bir yanılsama olacağını düşünüyordu. Ama bir yandan da büyülenmiş gibi kristal topun çevresine saçtığı ışıklardan ayıramıyordu gözlerini. Garip, binbir yüzlü, kah çok iri, inanılmaz boyutlarda bir pırlanta gibi ışıldayan, kah rengi birdenbire solan, bugüne değin eşine benzerine rastlamadığı, adından söz edildiğini hiç duymadığı, yarı canlı, yarı cansız bir düş ürünüydü sanki. Tanımlanması olanaksızdı. Tarih öncesinde yaşamış inanılmaz yetenekteki bir kuyumcunun, ölümsüz bir tanrıça için yaşamı boyunca durmadan işleyerek yaratabileceği, işçiliği kusursuz, tek lekesi olmayan, hem saydam hem opak, insanı şaşkına döndürecek kadar görkemli, paha biçilmez bir mücevher parçasıydı. Sonra beyninin bütün uyuşukluğuna karşın topun ekvator diye nitelendirebileceği çevresinde belli belirsiz, çember görünümünde çok ince bir girintinin varlığını fark etti. Billur top herhalde sabahki deprem sırasında çerçevesinden çıkmış, kayanın içine oyulmuş olan çimento kasadan dışarıya fırlayarak çöplerin üstüne yuvarlanmıştı. Eğer her tarafını uyuşturan elektrik akımı biraz daha sürseydi, olduğu yere yığılıp kalır, çöp kokusundan zehirlenerek belki de oracıkta ölüp giderdi. Neyse ki nasıl olduğunu anlamadan billur topun devinimi durdu. Parmakları kendiliğinden açıldı ve gizemli nesne yeniden kayar gibi yere yumuşak çöp yığınının üstüne düştü. Şimdi artık ışık saçmaktan vazgeçmiş, küsegen bir çiçek gibi adeta büzülmüş görünen billur toptan bakışlarını ayıramıyor, düşünmeye çalışıyordu. Buraya nasıl ve kim getirmiş? Duvardaki oyuğun içine kim yerleştirmişti onu? Burada yıllar önce kazılar yapmış olan arkeologların böylesine göze çarpıcı bir nesneyi fark etmemiş olmaları düşünülemezdi. Demek ki arkeologlar çekip gittikten, hatta bıraktıkları çukur çöplüğe dönüştükten sonra getirilip buraya bırakılmıştı. O günden beri onu ilk gören de kendisiydi. Buna da deprem olanak sağlamıştı. Sarsıntı yüzünden top içine yerleştirildiği kasacıktan dışarıya, çöplerin üstüne yuvarlanmış olmalıydı. Bu top, dayısının mektubunda sözünü ettiği, çadır büfedeki küçük kızdan almış olduğu anlaşılan 100.000 suratlı billur topun tanımına tıpatıp uyuyordu. Ama öte yandan dayısının o kadar önem verdiği bu mücevher, çöplüğe dönüşmüş olan bu eski kazı yerinde ne arıyordu? Onun bugüne kadar saygınlığına gölge düşmemiş araştırmacı kimliğiyle, insanlığın geleceğini tehdit edebilecek inanılmaz niteliklerinin bulunduğunu ileri sürdüğü, böylesine önemli ve böylesine olumsuz anlamda değerli nesneyi getirip bu çöplüğe bırakacağı düşünülemezdi. O halde sözünü ettiği billur küre bu olamazdı. Bu başka bir küreydi. Olsa olsa sözü edilen kürenin benzeri ya da ikiziydi. Ya da... Onu buraya dayısından başkası yerleştirmiş olamazdı. Ama o ya da başkası, inanılmaz büyüklükte ve olağanüstü bir teknikle işlendiği anlaşılan bu kadar değerli bir mücevheri dağ başındaki bu terk edilmiş kazı yerine ne maksatla bırakmış ya da saklamış olabilirdi. Bu top, onun bilebileceği, hatta düşleyebileceği herhangi bir mücevher değildi. Belki tarih öncesi bir falcının geçmişi ve geleceği gösteren büyülü küresiydi ve artık ancak bir harikalar müzesinde kendisine yer bulabilirdi. Ya o çevresindeki görülür görülmez incelikte mikron ölçeğindeki çerçeve izi ne işe yarıyor, ne anlama geliyordu? Heyecanı ve telaşı giderek artıyordu. Top orada, yerde, çöp yığınının üzerinde, az ötesindeydi. Ama yeniden o şiddetli elektrik akımına tutulabileceği korkusuyla elini uzatamıyordu. Sonra aklına başka bir şey geldi. Sırtındaki safari gömleğini çıkardı, çıplak tenine değmemesi için büyük bir özen göstererek topu gömleğinin içine sardı. Tek düşüncesi bir an önce eve dönmekti şimdi. Niçin yola çıkmış olduğunu unutmuştu. Düşüşü sırasında taş merdiven biraz bozulmuştu. Ama onun gibi eski bir gemici için buradan çıkmak zor değildi. İçine billur topu sardığı gömleğini bir eliyle gövdesine bastırarak yavaş yavaş yukarıya tırmandı. Elinin altında sıcaklığını hissediyordu adeta. Sanki soluk alıp veriyordu. ve kıpırdanışı onu tuhaf bir biçimde huylandırıyordu. Yukarı çıktığında kan ter içindeydi. Üstü başı çöplere bulaşmıştı. İğrenç görünüyor, çok pis kokuyordu. Yorulmuş olmasına karşın bir an önce eve gidip yıkanmak gereksinmesiyle hızlı hızlı yürümeye başladı. Canlı bir nesneydi sanki billur top. Safarisinin altında havasızlıktan boğulabileceğinden korkuyor, eliyle okşuyor, biraz daha dayanması için yalvarıyordu. Tekrar çarpılabileceği aklına bile gelmiyordu. Bu billur top, Singapurlu sevgilisinin armağan ettiği, Lostromos'unun susuz bırakarak öldürdüğü olağanüstü çiçeği getirmişti aklına. Eve gelinceye kadar nereye koyabileceğini düşünmedi. Kasaya benzeyen hiçbir şey yoktu evde. Ayrıca mantığı kabul etmese bile canlı olduğuna inanmıştı bir kez. Onu kapalı bir yerde tutamazdı. En uygun yer dayısının kitaplığıydı. Bu kez elinin yanabileceği aklına geldiği için yine safarisiyle tutarak kitaplığın orta tarafına her an göz göze gelebileceği bir biçimde Zarathustra ile Kur'an meali ciltlerinin arasına sıkıştırdı. Kendisi de dayısının rahat koltuğuna geçip oturdu. 3. kaset, 2. yüzün sonu.